Merhaba, ben Bülent Usta. Sınavlara bildiğim sorulardan başlardım. Üzerine podcast'te de bildiğim ya da ilgilendiğim konular üzerine konuşacağım. Dinleyiciye ne üzerine konuşuyorsam o konuda eğlenceli bilgiler vermeyi vaat ediyorum. Herkese selam. Bugünkü konumuz Almanlar neden Hitler'i takip etti? Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Ben bu podcast'leri köşeye not almak için hazırlıyorum. Söz uçar yazı kalır, yazı sinirse podcast kalır hesabı. Buna rağmen sosyal medyadan yazanlar olmuş, hatta işlediğim konularda çok yerinde katkıda bulunanlar olmuş. Çok teşekkürler. O nedenle bilmeyenler için ben e-mailimi vereyim. ustabulent@gmail.com. Görüşleriniz falan varsa buradan paylaşabilirsiniz. Gözünüze çarpan ya da işte kulağınıza çalınan diyeyim, bana buradan yazabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Bir ulus neden bir delinin peşine takılır? Avrupa'nın ortasında en iyi eğitimi alan, bilim alanında o zamana kadar en çok buluşu yapan, kimyadan optiğe, mühendislikten felsefeye her alanda öncülük eden bir ulustan bahsediyoruz. Almanlardan. Made in Germany markasını yaratmış bir ulus. Neden bunlar bir delinin peşinden gitti? En kolay yanıtı ne? Alman ulusu ırkçıdır. Kendilerini üstün görürler. Hitler de onlara, Alman ulusuna bunları vaat etti. Ari ırk yönetmelidir dedi ve peşine takıldılar. Durum gerçekten böyle olabilir mi? Elbette hayır. Peki o noktaya nasıl gelindi? Gelin Alman ulusu Hitler'in peşine nasıl takıldı sorusunun yanıtını bulmak için önce 1. Dünya Savaşı'na bir gidelim. Almanya savaşın başlarında her cephede başarılar kazanıyor. Fransa ve Rusya içlerine kadar ilerliyor. Romanya'yı ele geçiriyordu. 1914'ten 1918'e kadar sürekli zaferler kazanılıyordu. Alman halkı ve okul çağındaki çocuklar, yani ileride Hitler'i takip edecek nesilden bahsediyorum, bu haberleri ordu bültenlerinden okuyorlardı. Ordu bültenleri, bakın anahtar kelimemiz bu. Savaş hakkında bilgi veren gazeteler gibi bunu düşünebilirsiniz. Düşman atlarını yardık. Ordumuz Fransa'nın içinde yeni bir zafer kazandı. Düşünün, futbol maçı manşetleri gibi haberler. Ludendorff'un füzesi İngilizleri ağlattı. Kurt Hoca Hindenburg korozları dağıttı. Bu son ikisini ben ekledim. 1900 ile 1910 yılları arasında doğmuş olan okul çocukları, yani o dönem okula giden çocuklar, her gün bu ordu bültenlerini okuyordu. Bu çocuklardan biri daha sonra şöyle bir tanım yapmış. Gerçekten de o dönemde insanlar nasıl futbol müptelası olursa ben de savaş müptelasıydım. Bu bir oyun gibiydi. Kazanılan topraklar, batırılan düşman gemileri, futbolda atılan goller ya da boksta atılan yumruklar gibiydi. Böyle tanım yapmış. Bunu yazan çocuk Berlin'de yaşıyor ve aslında savaşın kötü yüzünü görmüyor. Berlin'de atılan bir bomba bile yok o dönemde. Her gün ordu bültenlerinde Alman ordusunun zaferlerini okuyarak mutlu oluyor. Bir Alman hikayesi kitabında şöyle diyor. Nazizmin kökü hep Alman okul çocuklarının savaşta yaşadıklarında olmuştur. Cephede yaşananlarda değil. Cephede savaşan nesil bir bütün olarak bakıldığında daha az gerçek Nazi üretmiştir. Demek ki uzun vadeli siyasi stratejiniz varsa ilk ve ortaokul çocuklarını etkilemeniz gerekiyor. Tanıdık geldi mi bilmiyorum. Konumuza dönelim. Elbette Hitler'in o dönemde böyle bir planı yoktu. Ama savaşı hiçbir zorlukla karşılaşmadan kahramanlık hikayeleri okuyarak ve oyun gibi gören bir nesil vardı. Ordu bültenlerinde Batı cephesinde yeni bir şey yok yazısı gördüklerinde tadları kaçıyordu. Askercilik oyunları zevksiz, ödevleri daha sıkıcı oluyordu. Bu arada o çok bilindik romanın ve filmin adı da işte bu bültenlerde yazan Im Westen nichts Neues, yani Batı cephesinde yeni bir şey yok başlığından geliyor. Jawohl, meine Herr. Emredersiniz. Evet. Yani tüm çocuklara aslında o dönem bir askercilik oyunu gibi geliyor. Gelelim gerçeklere. 1918 yılında savaş tersine dönmeye başlıyor. İngilizler ve Amerikalılar alan kazanıyor. Osmanlı ve Bulgaristan ateşkes imzalıyor ve çözülme. Kaiser tahttan feragat ediyor. Kısacası kaçıyor. Savaşma, sev, sıvış politikası. Sağcıların topuklaması. Ardından kurulan yeni hükümet, bu bir devrim hükümeti bunu belirteyim, daha sol görüş yani cumhuriyetçi bir hükümet, ateşkesi işte bu hükümet imzalıyor. Ateşkes imzalandığı sırada genç Hitler orduda, asker o sırada çok sinirleniyor. Daha kazanacak bir savaşları vardı. Mein Kampf kitabında şöyle yazmış. Her şeyi kaybettiğimizi biliyordum. Düşmandan merhameti ancak aptallar, yalancılar ve suçlular isteyebilirdi. O gecelerde içimde nefret büyüdü. Bu hareketi yapanlara yönelik olan nefret. Ne kadar çok nefret demiş. Ateşkesi imzalayanların adı sonradan Kasım suçluları oldu. Bir efsane yaratılmıştı. Sanki Almanya savaşı kazanacakken Yahudilerin ve komünistlerin eliyle, yani onların satmasıyla, arkadan vurmasıyla ateşkesi imzalamak durumunda kalmıştı. Bizde de benzer bir şey vardı ama efsane değil, komik bir şey. Tarih kitaplarında yazan komik bir cümle. Hepiniz hatırlarsınız. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildiği için biz de yenik sayıldık. Kimse sen aslanlar gibi savaşırken hadi canım hadi yenik sayıldın deyip tüfeğin elinden alamaz. Neyse. Gerçeğe dönecek olursak. Bulgaristan ve Osmanlı Almanlardan önce teslim oluyor. İngiliz ordusu da aşağıdan Almanya sınırına doğru ilerliyor ve Alman ordusunu kuşatıyordu. Alman ordusu komutanı Hindenburg da yeni hükümete ateşkesi öneriyordu açıkçası. Burada enteresan biri var. Hindenburg'un yardımcısı Ludendorff. Ludendorff da başta ateşkesten yana tavır koyuyor, sonra kıvırıyordu. Aslında savaşsak savaşırdık ha gibi su koyuyordu Ludendorff. Bir şapka oyunu var ya, müzik bittiğinde şapka kimde kalırsa eleniyor. İhale sosyal demokrat yeni hükümette kalıyordu. Anlaşmayı Kasım'da imzaladıkları için onlar Kasım suçlularıydı. Bir isimleri daha var. Arkadan bıçaklayanlar. Buna daha sonra Dolchstuss Legende, arkadan bıçaklayanlar mitosu yani legende, efsanesi dendi. Bir kitleyi galeyhane getirmek için muhteşem bir düşman yaratılmıştı. Sosyal demokratlar ve Yahudiler. Kiliseleri ağır yaptılar dediler mi bunu bilmiyorum bakın. Versay Anlaşması'nın koşulları çok ağırdı. Büyük borçlar, Avusturya ile birleşme yasağı, askeri birlik sınırlandırması. Daha birçok madde var böyle ama en önemlileri bunlardı. Savaşın bitiminde gerçekten de Almanya'da açlık ve sefalet vardı. Komünistlerle faşistler sürekli çatışıyordu. Weimar'da kurulan cumhuriyet ayakta kalmaya çalışıyordu. Size bir önceki podcast'imde Weimar Cumhuriyeti dönemini anlattım. O nedenle 1920'lerle ilgili fazla detaya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Hitler şu meşhur Ludendorff'u yanına alarak bir birane darbesi girişiminde bulundu ve hapise atıldı. İşte Mein Kampf'ı hapiste yazmıştır. Araya böyle şarkılar atıyorum ki biraz neşemizi bulalım. Hitler mitler diyoruz. 24 ve 29 dönemi Stresemann dönemi. Bu dönem siyasi tartışmalar sönüyor. Kurtarıcılara, devrimcilere, kahramanlara ihtiyaç olmayan bir dönem. Ne güzel bir dönemmiş. Benim de en sevdiğim Weimar dönemi aslında. Bir Alman'ın hatıraları kitabında bu dönem için gazeteler manşetlerini uzak diyarlarda aramak zorunda kalıyordu yazmıştı. Yani bir siyasetçinin, Mesih'in, büyük adamın, komplocunun aynı suratını her gün görmek zorunda değillerdi. Bu güzel dönem 1929 buhranına kadar sürdü. Sonra ekonomik kriz ve işsizlik başladı. Alman ekonomisinde üretim çarkları duruyor. Neredeyse %50 küçülme yaşanıyor. Bazı bankalar iflas ediyor. Tansiyon sokağa sıçrıyordu. Bu çalkantılı ortamda Ekim 1930 tarihinde yapılan seçimlerde liberaller oy kaybederken Nazi Partisi meclise 108 sandalye ile giriyordu. Evet, Nazi Partisi güçleniyor ama yine de çok ciddiye alınmıyordu. Yani bu bağıra çağıra konuşan kahverengi gömlekli, saçları yana yatık, sümük bıyıklı adam mı şansölye olacaktı? Gerçekten de böyle bir düşünce vardı. 1932 seçimlerinde Nazi Partisi oylarını %37'ye çıkardı. Birinci parti değildi hala. Birinci parti lideri Kurt von Schleicher'di. O şansölyeliğe atandı fakat koalisyonu kuramadı. Zira sümük bıyık kimseyle koalisyon kurmak istemiyordu. 28 Ocak'ta Hindenburg Hitler'i sevmemesine rağmen bakın aranızda anlaşmazsanız Adolf'u şansölye yaparım ha dedi ve sonunda yaptı. Adolf Hitler artık şansölyeydi. Kimileri parlamentoyu ikna edemeyeceğini, kısa süre içinde gideceğini ve diğer partilerin yine koalisyon kuracağını düşünüyordu. Yani sümük bıyık şansölye olamazdı ya, o kadar da değildi. Ya, gazeteler falan da böyle yazıyordu aslında. O dönemde böyle bir algı oluşmuştu. İşte Almanların yanıldığı nokta buydu. O arada bir şey oldu. Herkesi değiştiren, bakış açılarını değiştiren bir olay. 27 Şubat 1933 tarihinde Reichstag yani parlamento binası kundaklanıyordu. O gece binayı kundaklayan tip tam da binanın içinde yakalanıyordu. Gerizekalı, kundakladın kaç, elinde kibritle binada ne arıyorsun? Nedense o sırada hemen yakınlarda bir evde davette bulunan sümük bıyık ve yardakçısı Goebbels koşarak binanın önüne geliyorlardı ve Hitler binanın önüne çıkıp şöyle haykırıyordu. Eğer bunu yapan bir komünistse ki benim bundan en ufak bir şüphem bile yok, Tanrı onlara merhamet etsin. Bu şu demekti, komünistleri sikertiyoruz. Yangını bahane eden Adolfçuk asayişi sağlamak için Hindenburg'dan olağanüstü yetkiler koparıyor ve demokrasiyi askıya alıyordu. Şimdi biz bu demokrasiyi şöyle bir köşeye bırakalım. Önce şu komünistlerden kurtulalım sonra geri demokrasiyi koyacağız canım diyordu. Ve o gece cumhuriyetçi vekiller, komünistler, sol görüşlü avukatlar, hakimler, doktorlar yataklarından toplanıyor ve hapise tıkılıyordu. Bir gecede her şey değişmişti. Peki Reichstag yangını çıkaran komüniste ne oldu? Öncelikle bu kişinin akli dengesinin bozuk olduğu söyleniyordu. Sonralıkla da hemen idam edildi zaten. Susturuldu belki de. Birçok kişi bu yangını aslında Nazilerin çıkarttığını söylüyordu. Bu konu şu an bile tam bilinmese de hani Naziler yapmaz öyle şey canım diyecek kimse olduğunu zannetmiyorum. Peki gelelim Geheime Staatspolizei'ye. Gestapo'ya yani. Achtung, guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Polizei kommt, du wechselst Straßenseite. Haust du ein Polizei kaputt, komm 25 neue. Muskelotto. Gizli devlet polisi. Bu kadar, bu şarkıdaki kadar en azından eğlenceli değillerdi tabii. 26 Nisan 1933 tarihinde Gestapo kuruluyordu. Ondan sonra zaten kafasını çıkaranı zindana atıyorlardı. Korku günleri. Dikkat edin, bakın bu anlattığım tarihte Nazilerin oy oranı %37. Mayıs 1933 tarihinde sendika liderleri tutuklanıyor, sendikaların mallarına el konuyordu. Reich toprak mirası yasası çıkıyor, muhalif partiler kapatılıyordu. Kimse bir şey diyemiyordu. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Bu şarkıyı niye araya koydum biliyor musunuz? Çünkü herkes sol yumrukları havada korkutucu komünistlerin birkaç gün içinde nasıl sindirildiğini konuşuyordu. Sokak çatışmalarının cengaver komünistleri bir anda sorgusuz sualsiz yok oluyordu. Kofmuş bunlar diyenler vardı. Nerede bu komünistler? Hepsi saklandı. İnlerine gitti diyenler vardı. Aslında durum tam da öyle değildi. Çünkü çoğu hapishanedeydi. Bazıları öldürülmüştü. Peki gelelim Yahudilerin toplama kamplarına yollanmasına Almanlar ne dediler? Neden izin verdiler? 1 Nisan 1933 tarihinde Naziler bir Yahudi boykotu düzenlemeye karar verdi. Boykotun gerekçesi ise Alman Yahudilerin yeni Almanya ile ilgili olarak dış dünyayı yanlış yönlendirmesiydi. Çok kısa süre sonra Ari firmaların Yahudi işçileri işten çıkarması istendi. Yahudi firmalar ise boykotta Ari çalışanlara tam ücret ödeyecekti. Yahudi genel müdürler işten el çekecekler, yerine Ari yöneticiler gelecekti. Yahudi yönetici istemiyorlar artık. Aynı anda Yahudilere hedef alan kapsamlı bir propaganda da başlatıldı. Temeli Yahudilerin Untermensch olduğunu savunan bir politikaydı bu. Yani Untermensch alt insan demek. Peki Almanlar, sümük bıyık ve psikopat yaveri Goebbels'in çay ve bisküvi saatinde aldığı bu kararları desteklediler mi? Hayır tabii. Ama şu oldu. Konu tartışılmaya başlandı. Herkes bir anda kendini Yahudilerle ilgili bir fikir oluşturmaya mecbur hissetti sanki. Yahudiler aslında öyle değildi ama şöyleydi. Yapılanlar yanlış ama Yahudiler de biraz şey yani. Benim en yakın arkadaşlarım içinde Yahudiler de var. O nedenle tarafsız olamam ama Yahudiler diye başlayan konuşmalar olmaya başlıyordu. Yahudi hakimler işten el çektiriliyor. Mahkemelerde yaşlı ve ağrı Alman hakimlerin yanına yeni tıfıl, tüyü bitmemiş ama Nazi partisinden torpilli bebeler oturuyordu. Bir Alman'ın hikayesi kitabının yazarı bir avukattı. O tarihteki bir anısını şöyle anlatıyor. Yüksek mahkemeye atanan tıfıl hakim yaşına ve tecrübesine bakmadan mesnetsiz hukuki bir bilgiyi tebliğ ettiğinde yaşlılardan biri şöyle demiş. Acaba Medeni Kanun'un 816 numaralı paragrafını gözden kaçırmış olabilir misiniz saygıdeğer meslektaşım? Böyle deyince tıfıl Nazi hemen kitabı karıştırmış ve biraz mahcup bir şekilde o zaman tam tersini yapalım demiş. Evet, hatasını kabul eden tıfıl Naziler de vardı. Konumuza dönecek olursak bir şekilde Alman halkı Yahudilerin Untermensch olup olmadığını tartışırken Hitler çoktan Yahudi tasfiyesine başlamıştı. Bu arada size bir geceyi anlatmak istiyorum. Die Nacht der Langen Messer. Uzun bıçaklar gecesi. SS'lerin diğer Nazileri yani esaları ve bazı diğer muhalifleri Hitler'e suikast yapılacak iddiasıyla, daha doğrusu böyle bir ihbar aldıkları iddiasıyla katlettikleri gece. Hitler'in parti içi muhalefeti kılıçtan geçirmesi aslında bu. Aynı gece, az önce hızla geçtim bu birane darbesi konusunu, o sırada Hitler'in yanında yer almayan iki önemli isim de o gece öldürülüyor. Kısacası intikam Hitler için soğuk yenen bir yemek ama sıcak da yenen bir yemek, hatta fast food gibi bir şey haline geliyordu. Geçmişte kim yoluna taş koyduysa bir şekilde elimine ediyordu. Halkın arasında korku da yayılmıştı. Bir gün Gestapo kapınızı çaldığında "Hayl Hitler!" diye kapıyı açmazsanız başınız dertteydi. Yani Hayl Hitler demek sizi safe side'da tutuyordu. Yaşasın Hitler. Yani bunu defalarca derseniz aslında belki inanırsınız. Belki de bu bir ballık göstergesi. Yani bana bir şey yapmayın Hayl Hitler gibi bir şey. 2 Ağustos 1934 tarihinde Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg ölüyor. Adolf Hitler Hindenburg'un yerine geçip bütün yasama, yürütme ve yargı güçlerini elinde topluyor. Hitler bir gün kendisini eleştiren elitler için şöyle demiş. İleride hepsi Nazi partisine yazılmak için sıraya girecek. Nazilerin gücü arttıkça gerçekten de öyle oluyordu. Bazı Almanlar sırf ikbal uğruna Nazi partisine katılıyorlardı. Bundan sonrası başka bir podcast'in konusu. Evet, bugün Alman halkının neden Hitler'in peşinden gittiğini masaya yatırdık. Konuyu 1900'lerin çocuklarından alarak tüm toplumun nasıl bir değişime maruz kaldığını anlattım. Olaya biraz da psikolojik çerçeveden bakmaya çalıştım aslında. Tarih kitaplarında yazmayan o psikolojik çerçeveden. Ha tabii, birçok Alman da Hitler'e karşıydı aslında. Ölenler, hapise girenler, kaçanlar oldu, kalıp köşede ses çıkarmayanlar oldu. Almanların bir lafı vardır. Eğer bir masada bir Nazi varsa ve onunla oturup konuşan başka 10 kişi varsa masada aslında 11 Nazi vardır. Evet, benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki podcast'e kadar sağlıcakla kalın.